Bu kitap Altı Nokta Körler Kütüphanesi için seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engelliler dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Müberra Ellialtıoğlu. Eserin adı Loksandra, İstanbul Düşü. Yazarı Maria Jordanidou. Türü roman. Belge Yayınları. 4. baskı Ekim 2003. ISBN No'su 975-344-296-3. Bu kitap 206 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 1 Ağustos 2012. Kurum telefonu 0312-363-77-46. Arka kapak. Loksandra'yı ilk okuduğumda eski İstanbul insanının romanı bu demiştim kendi kendime. Bildiğim kadarıyla da ne Cumhuriyet öncesi ne sonrası Türkçe yazında bir Loksandra yoktu. Tıpkı bir benden selam söyle Anadolu'ya olmadığı gibi. Jordanidou Yunanlı kimliğinden sıyrılmış, İstanbullu oğlu vermişti gözümde. Dido'nun küçük Asyalı oluşu gibi. İstanbul'un tarihi yazılmamış, Hasan Efendileri, Loksandraları, Marikaları, Gülcihanları ise küçücük yaşamlarının çevresinde, bayramları, Meryemleri, tanıdıklar ve akrabalar arasında meşhur midye dolmaları, hünkâr beğendileri, çocukları, anaları, babaları ile yaşayıp gitmektedirler. Huzur vardır 1890'ların Loksandrasının yaşamında. Bir kuşak sonra zerresi bile kalmayacak olan huzuru soluyarak yaşar Loksandra. Maria Jordanidou üzerine. Maria Jordanidou 1897 yılında İstanbul'da doğdu. Ana tarafından İstanbullu, baba tarafından İdralıdır. Çocukluğunun büyük bir bölümü Pire'de geçti. İstanbul'a dönüşünde yatılı olarak Amerikan Koleji'ne yazıldı. 1914 yazında okulu bitirmesine 2 yıl kala amcasının çağrısı üzerine Batum'a gitti. Bu arada patlak veren 1. Dünya Savaşı nedeniyle 5 yıl Rusya'da yaşamak zorunda kaldı. Orada Rus lisesine gitti. 1. Dünya Savaşı sonunda yoksul düşen ailesinin geçimine katkıda bulunmak için çok erken hayata atıldı. Bildiği 3 yabancı dilin kendisine çok yararı oldu ve 65 yaşına kadar durmadan çalıştı. Meslek hayatı İstanbul'da başladı. Daha sonra İskenderiye'ye gitti. 1923 yılında kocası ile birlikte Atina'ya yerleşti. 2 çocuğu oldu. Maria Jordanidou, kitabın basım hazırlıkları sürerken 1989 Kasım'ında Atina'da 92 yaşında öldü. Yayıncının notu. İlk kitabı Loksandra'yı 1963'te 66 yaşındayken yazdı. 1965'te Kafkasya Tatili, 1978'de Çılgın Kuşlar gibi, 1979'da Dünya Dönüyor ve son olarak 14 Aralık 1981'de Bizim Avlu kitapları yayınlandı. Jordanidou'nun diğer kitaplarını da yayınlamayı tasarlıyoruz. Yayıncının notu. Eserleri ve özellikle Loksandra için kendisine Altın İstavroz ve Başarılı Kadın Ofikiotis Arkondissas nişanları verildi. Çevirenin notu. Bu kitabın çevirisine Türk-Yunan dostluğunun gelişmesine karınca kararınca bir katkıda bulunmak için giriştim. Bilerek bilmeyerek yapmış olduğum yanlışlardan ötürü, yaşıyorsa yazarın kendisinden, öldüyse ruhundan ve bütün okuyuculardan özür dilerim. Yanlışlarıma değil, niyetime bakılmasını dilerim. Amsterdam, Ekim 1988. Bu gerçek bir biyografi değildir ve adı geçen kişilerin çoğu hayal ürünüdür. Öbürleri ise Loksandra gibi gerçekten yaşamış kişilerdir. Buna karşılık o çağın ruhunu, gelenek ve göreneklerini, tarihi olaylarını elimden geldiği kadar gerçeklere uygun olarak vermeye çaba gösterdim. Bunu başardığımı umuyorum. Çünkü hayatımın ilk yıllarını bende derin izler bırakmış olan eski İstanbul'da geçirdim. Geceleri yangına haber veren gece bekçisini yaşadım. Tahtırevanları, Tatavlıların manastırındaki tahtaçanın çıkardığı sesleri yaşadım. Ağrıyan gözünün iyileşmesi için Loksandra'dan şifalı ayazma suyu isteyen su satıcısı Türk'ü yaşadım. Şimdi bütün bunlar geçmişte kaldı ve o çağın üzerine unutkanlık otları örtmeye başladı bile. Bunun için oturup yazıyorum. Ömrümün sonbaharını yaşamaktayım ve bildiğim şu birkaç şeyi beraberimde mezara götürmek istemiyorum. Yukarıda söylediğim gibi o çağın ruhunu ve tarihi olaylarını gerçeklere uygun olarak yansıtmaya çalıştım ve bu doğrudur. Rum mahallelerinde oturan ve Türklerle alışverişi olmayan ama bu sözleriyle yönetici sınıfı kasteden Loksandra'nın fukara halk ile, odunlarını kesen Kürt ile, Mahallenin gece bekçisiyle pek güzel alışverişi vardı. Onlarla iyi anlaşır, onları severdi. İşte bütün bunları gördüğüm ve yaşadığım gibi anlattım. Yazarken hoş vakit geçirdim. Umarım ki sizler de hoş vakit geçirirsiniz. Anneme. 1. Bölüm 1. Loksandra, nankörlük devrinde İstanbul'da doğduğunu söylüyor. Sus bre, yakacaksın bizi. Çok yaşasınmış Padişah Abdülmecit, gün yüzü görmeyesi. Sus dedik sana, delirdin mi böyle bağırıyorsun? Bağırmadı ki canım, bağırdı mı Loksandra? Yavaş çocuk söyledi. Ama Loksandra'nın yavaşı, Ayasofya'nın çanı. Onu bir duymayan ölüler. Kocaman sesi var mübareğin ve sesini zapt edemez. Ama Loksandra'nın nesi kocaman değil ki? Sesi kocaman, yüreği kocaman, göbeği kocaman, boğazı kocaman. Uzun bilekli, kemerli ayakları kocaman. O kocaman gövdeyi ayakta tutabilecek okkalı ayaklar. Elleri kocaman, peygamberlere layık, dindar eller, öpülecek eller. Uzun yuvarlak parmakları ile okşamak için yaratılmış, muhallebi ve lavanta kokan eller. Vermek için yaratılmış eller. Masanın üzerinde açılan avuçları, buyurun, yiyin der gibi. Canım yesenize, yiyin diyorlar size. O kadarcık almak olur mu? Ama en başta Loksandra'nın elleri çocuk taşımak için yaratılmış. O koltuklu sandalyeye benzeyen avuçları ile bebeği kıçından tutar, havaya kaldırır ve tahtiri tahtiri tahtiri, tahtiri pu pasmori, stobakaliyatiri, tıpış tıpış nereye gidiyorsun kız? Bakkala peynir almaya. Bu avuçlar içinde kaç çocuk büyütmüştü? En başta annesi ölünce 2 küçük kız kardeşini, sonra teyzesi Katingaki'nin yetimini, daha sonra kendi öz çocukları ile birlikte 4 üvey çocuğunu. Dimitro'yu dul olarak almıştı Loksandra. 4 çocuklu dul. Epaminonda, Teodoro, Yorgo ve Kundak'taki Agato. Agato konuşmaya başlar başlamaz ona anne demişti. O zamanlar 2 yaşlarında olan Yorgo da ona hemen anne demişti. 14 yaşında olan en büyükleri Epaminon da onu Neneka, Neneka nineciğim diye çağırmaya başlamıştı. Teodora'ya gelince ilk zamanlar çok üzmüştü Loksandra'yı. Babasının yanında hiç sesi çıkmazken babası gidince azarlarcasına Kira Loksandra, Kira bayan hanım derdi ona. Sen mutfağına gitsene Kira Loksandra. Bre, mutfağıma gitmek istersem sana mı soracağım? Ve az sonra oğlanın başını okşardı. Gel oğlum benim, gel paşam benim. Al şimdi kinin tozunu, iç ki çabuk iyileşesin. Çık odamdan benim, senin yerin mutfak. Ha demek öyle. O gün Loksandra Teodoro'yu burnundan yakaladığı gibi sıktı. Oğlan soluk almak için ağzını açınca kinin tozunu dilinin üzerine döküverdi. Hemen odadan çıkıp oğlanı içeriye kilitledi. Ağır ağır merdivenleri inerken bağırıyordu. Başı bozuk mu kesildin bu evde sen? Otur, gör bak sana ne yapacağım. Sonra mutfağa girdi ve helva pişirmek üzere ocağı yaktı. Teodora ile ilk sürtüşmesiydi bu ve iş bununla kalmadı. Ta ki bir gün birbirleriyle kapışıncaya kadar. O zamanlar Teodora 12 yaşında güçlü kuvvetli bir çocuktu ve onunla baş etmek başlangıçta Loksandra'ya zor geldi. Zavallı kadın onun canını yakmamak için yırtınırken o, kadının göbeğine ve göğsüne yumruk atıyordu. More! Ve daha yüksek sesle, More! More oğlan, ulan, Mori kız, küçük kız. Loksandra'nın tepesi atıverdi. Atladı oğlanın üzerine, sırt üstü yere yatırdı. Buraya, buraya dedim, şeytan senin canını alsın, e mi? Kara köpek, ak köpek, öldüreceğim seni. Ah! Ondan sonra Teodoro babasından yiyeceği sopayı beklemeye başladı. Loksandra'nın Dimitro'ya hiçbir şey söylememiş olduğunu anlayınca şaşırdı. Yaş gününde Loksandra'nın ona bir takım elbise dikmiş olduğunu görünce yine şaşırdı. Babasının istediği gibi yatılı olarak Galatasaray'a girip okuyabilmesi için Loksandra, Büyükada'daki arsasını satınca şaşkınlığı son derecesini bulmuştu. İlk 4 ayın sonunda Noel tatilini geçirmek için eve dönen Teodoro'yu, elleri hamur içinde evden dışarı fırlayan Loksandra, sokağın ortasında karşılamıştı. Sevincinden öyle sesler çıkarmıştı ki komşular neler olduğunu görebilmek için korku içinde pencerelere koşuşmuşlardı. Teodoro onun boynuna sarılmış ve ''Nenekam benim'' demişti. O günden sonra da ona hep ''Nenekam benim'' diye seslenmeye başlamıştı. Artık onu hiç üzmüyor, hatırını kırmıyordu. Loksandra'yı kızdıran biri varsa o da en çok sevdiği Epaminonda idi. Dik kafalı deli Epaminonda. 14 yaşındayken öğretmenini dövmüş, pencereden atlayarak okuldan kaçmış ve ortalıktan yok olmuştu. İzini bulamadılar. Ağladılar, sızladılar ve hiç beklemedikleri bir gün Lostromo gemilerde çalışan denizcilerin başı, tayfa başı. Yakumi'den onun Micho. Micho İtalyanca, küçük yaşta tayfa yamağı olarak vapurlarda çalıştığını öğrendiler. Bunun üzerine Loksandra hemen bir Ay Nikola. Ay Nikola denizcileri koruduğuna inanılan Hristiyan azizi satın alıp evin kutsal minberine yerleştirdi. O güne dek denizlerle alışverişi hiç olmamıştı. Loksandra'nın kendi çocuğu oluncaya kadar aradan uzun yıllar geçti. Derdi çoktu, üzgündü. Çok üzgün. Bre, Aya Valakerna'ya mum yakayım der, yakar. Bre, Ay Terapi'ye kandil yakayım der, yakar. Çocuk olmaz. Bre, hamama gider, çırılçıplak mermerlerin üzerine uzanır, analık yeri açılsın da gebe kalsın diye bekler. Çocuk olmaz. Dimitro'yu bir sevindirebilse, ondan bir aferin alabilse, kalk sen, önce evdeki yetimleri hırpala, sonra da kendi çocuğun olsun iste. Hey güzel Allah'ım, bu işler sipariş vermekle olmaz ki canım. 6 yıldır evli olan kadın çocuk yapamadı mı, artık çocuk yapamayacak demektir. Umutlarını yitirdiği bir gün bütün mücevherlerini Balıklı'daki Meryem Ana'ya adayıverdi. Rumların İstanbul'daki gezi yerlerinden biri olan Balıklı'da güzel bir kilise, Rum mezarlığı ve hastanesi vardı. Hepsini, odasındaki kutsal minberin önünde diz çökerek, ''Panayamu, Panayamu, Meryem Anacığım benim.'' dedi. ''Ey kutsal bakire, mucizeni göster, çocuğum olsun diye daha kaç yıl bekleyeceğim? Öksüz kardeşlerimi büyüteyim, yaşlı babama bakayım derken geç yaşta evlendim. Bu yüzden ceza çekmem doğru mu? Bütün elmaslarımı senin ikonana takacağım.'' Ellerini açtı, gözlerini ikonaya dikerek elmaslarını birer birer saymaya başladı. Sanki Meryem Ana ile anlaşma imzalıyordu. ''Bak, sana neler takacağım. Anneannemin büyük gerdanlığını, annemin zümrüt yüzüğünü, firuze küpelerimi, küçük istavrozumu.'' Hepsini sayıp döktükten sonra kızgın bir sesle bağırdı. ''Bunca yıldır senden çok şey mi istedim ki duamı kabul etmiyorsun?'' Loksandra besbelli kızgındı. Gel de mucizeye inanma. Bir ay geçmedi, gebe kaldı. Gebeliği sürdü ve Alekaki'yi doğurdu. 2 yıl sonra da kızı Kilio doğdu. O zaman Dimitro, artık yetiversin dedi. Aklı fikri ikonaya takmış olduğu mücevherlerde olan Loksandra, Dimitro sen bu işlere burnunu sokma dedi. Bunlar Meryem Ana'nın işleri. Ama adağından kimselere bahsetmedi. Evdeki kutsal minberin camlarına kalın perdeler astı, kapağını kilitledi ve anahtarı koynuna sakladı. Bu sırrı bir kendisi bir de Meryem Ana biliyordu. Onun bütün sırlarını bilirdi zaten Meryem Ana. Anasının, anneannesinin, anneannesinin annesinin sırlarını da bilirdi. Loksandra'nın soyunda bu ikona yıllarca elden ele geçmiş, kimi kez altın, gümüş ve kimi kez de gözyaşı ve korku yüklü olarak onun eline kadar ulaşmıştı. Şu küçük gümüş çocuk heykelini Nikola'yı yitirdiklerinde Loksandra'nın annesi asmıştı. Panaya'nın tacı üzerindeki inciyi ninesi, kızı kızılbaşların elinden kurtulduğunda takmıştı. Kızcağızı yoldan geçerken yakalamışlar, yeşil fistan giydiği için öldürmek istemişlerdi. Kızcağız kıl payı ölümden dönmüştü. Yeşil, İslam'ın kutsal rengi idi ve Hristiyanların bu renkte giysi kullanmaları yasaktı. Ne denir? İkonaya asılı duran şu altın bileziğin korkulu öyküsünü kim bilir? Depremde ninesi asmıştı onu. Biliverin hadi. Eleni, hangi yıl olmuştu deprem? Loksandra bir şey hatırlamak istedi mi her zaman yengesi merhum Nikolo'nun dulu Elengaki'ye. Elengaki, elenicik. Yunanca'da özel adlara eklenen Aki takısı, Türkçedeki Cik karşılığı sorardı. Elengaki'nin hafızası güçlüydü, okuma yazması da vardı. Hangi yılda deprem bre eleni? Ninem hayatta mıydı o zaman değil miydi? Hangi yıl mı? Otur bir bakalım. Depremde benim Erifiliye lohusa yatmıştım. Nur içinde yatsın yavrucuğum. Erifiliye lohusa yatmış olabilmesi için öbür iki kızı Efterpi ile Efimya'nın doğmuş olmaları gerekiyordu. Oğlu Andriko ise daha doğmamıştı. Doğunca da adını Loksandra'nın ninesi takmıştı. Demek ki deprem, doğumlar, ölümler, evlilikler, depremler yılları gösteren sınır taşları idi. Bazen de o mor renkli fistanı diktiğim yıl dendiği olurdu. Ebre eleni, o mor fistanı hatırlıyor musun? Hangi yıl dikmiştim onu? Hangi yıl mı? Otur bir bakalım. Kahve pişirirler, minderde karşılıklı oturup çorap yamarlardı. Hangi yıl olduğunu bulamadan akşam olurdu. Dimitro işinden eve gelirdi. Birinci ayrımın sonu, sayfa 12.